Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Ufuk Turumuza bugün bölgeden.
Evet, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler yapıldı. Erken seçimler bunlar, biliyorsunuz. Daha istifasıyla hükümetin gündeme gelmişti. Pazar günü yapılan seçimlerde katılım %57 olmuş. Sakin geçtiğini yazıyor gazeteler seçimlerin. Ve iktidardaki Ulusal Birlik Partisi, hükümetin kuran, şu anda başbakan, genel başkanı başbakan olan Ulusal Birlik Partisi seçimden birinci parti olarak çıkmış yeniden. Oyların %39,6'sını aldığını belirtiyor Yüksek Seçim Kurulu sonuçları. 50 milletvekillik mecliste bu hesaplamaya göre Ulusal Birlik Partisi'nin 24 milletvekili olacak. Yani tek başına hükümet için yeterli değil ama bir ikinci partinin desteğiyle çoğuna sahip olacak belli ki. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ise muhalefette oyları %31,9, %32 diyebiliriz neredeyse. 18 milletvekiline sahip gözüküyor. Geçen parlamentoda hem ÜBP'nin hem CDP'nin daha az milletvekili vardı. Çünkü Toplumcu Dönüşüm Partisi ise, Toplumcu Demokrasi Partisi ise %5'in altında kaldığı için bu sefer parlamentoya milletvekili sokamadı. Halkın Partisi'nin oyları %6,6 ile 3 milletvekili. Demokrat Parti'nin oyları %7,4 ile 3 milletvekiline sahip. Yeniden Doğuş Partisi de, bu da gerileyen partilerden bir tanesi, son zamanlarda kurulan gerileyen partilerden bir tanesi, oyların %6,4'ünü alarak 2 milletvekili çıkarmış. Birkaç yerde itirazlar var. Karma oylar dediğimiz oylar, yani birkaç listeye birden verilen oyların sayımında itirazlar var. CTP Mausa'da bir milletvekili daha fazla çıkartabiliriz diye bir iddiası var. ÜBP'nin 25 milletvekilinden son hesaplamada 24'e düşmüş olmasına itirazı var. İtirazlar dün akşam saat 17'ye kadar yapıldı. Bu akşam itiraz sonuçları ve kesin sonuçlar açıklanacak. Ama her durumda ÜBP KKTC'de yeni hükümeti kuracak. Büyük ihtimalle şu andaki başbakana, KKTC Cumhurbaşkanı hükümeti kurma yetkisi verecek. Kiminle iktidar ortağı olur, tek başına iktidar hükümet kurar mı? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz KKTC'de. Seçimler bir taraftan olurken başka yerlerde de darbe oluyor maalesef. Afrika'da, özellikle Batı Afrika'da darbe üstüne darbe gerçekleşiyor, biliyorsunuz. Askeri darbeler. Mali'de askeri darbe olmuştu. Pazar akşamından itibaren de Burkina Faso'da bazı askeri birlikler ayaklandılar ve bu sabah veya dün akşam geç saatlerde gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı, Başkan Christian Kabore istifa ettiğini bildiren bir mektup imzalamış. Bu askeri darbenin de başında bir yarbay var. Restorasyon ve koruma için Yurtsever Hareket adını taşıyan hareket yönetime el koymuş durumda ama tam ne olduğunu şu anda pek kimse bilmiyor. Anayasa askıya alınmış durum, anayasanın askıya alındığı ilan edildi. Hükümet ve meclis lağvedildi. Sınırlar kapatıldı. Bütün kara ve deniz, kara ve hava sınırları, Burkina Faso'nun deniz kıyısı yok. Kara ve hava sınırları kapatıldı. Çatışmalar olup olmadığı bilinmiyor ama çok fazla çatışma yok gibi gözüküyor. Askerlerin bu ayaklanmasının en önemli nedeni Burkina Faso'da giderek artan ve özellikle Burkina Faso'nun doğu sınırlarında, Nijer'le olan sınırında giderek artan bölgesel cihatçı saldırılar. Bundan birkaç ay önce 58 veya 59 Burkina Faso jandarmasının öldürüldüğü bir tuzak düzenlemişti cihatçı savaşçılar, isyancılar. Özellikle çevre ülkesinin sınırlarından Burkina Faso'ya girerek ordunun da hükümetin kendisine yeterli destek ve kaynak vermediğini, bu mücadele cihatçılara karşı olan, isyancı cihatçılara karşı olan mücadelede ve kendilerinin çok bu yüzden zor durumda kaldıklarını iddia ederek bundan evvel de birkaç gerginlik yaratan girişimde bulunmuşlardı.
Evet, yani Ahmet, sözünü keserek izninle şunu da ekleyeyim. Burkinabe deniyor işte Burkina Faso'lulara. Bu yıllar süren IŞİD vesaire saldırılarında yaklaşık 2000 üzerinde Burkinabe ölmüş. Yani az buz bir şey değil yani.
Değil, tabii. Yani askerlerin en büyük talebi daha etkili mücadele verebilecek imkanlara sahip olmaları, ama bu ne dereceye kadar gerçek bir gerekçe, ne dereceye kadar bahane, orada daha yakından bilenlere danışmak lazım, bilmiyorum. Ama ciddi biçimde Burkina Faso dışarıdan gelen daha çok bir cihatçı saldırı, yani kendi ülke içinden değil de daha çok dışarıdan gelen bir cihatçı, çevre ülkelerden gelen bir cihatçı saldırı da epey Burkinabe'nin hayatına mal oldu. Aynı zamanda güvenlik güçlerinden de, biraz evvel dediğim gibi jandarmadan başta olmak üzere.
Evet.
Bir tarafta seçimler, gayet sakin biçimde, barışçıl biçimde yapılan seçimler Kuzey Kıbrıs'ta. Diğer tarafta maalesef darbeler. Burkina Faso'da bu askeri darbe geleneği tabii ilk değil. Uzun bağımsızlığından beri birçok askeri darbe ve askeri yönetim altında askeri darbeyi izleyen askeri yönetimler tarafından yönetilmiş bir ülke Burkina Faso. Üçüncüsü, gene bu sefer seçimle devam edelim, seçim sonuçlarıyla devam edelim. Şili'de başkan seçilen Gabriel Boric 11 Mart'ta görevi devralacak. İki gün önce hükümetini açıkladı. Yani 11 Mart'tan itibaren göreve başlayacak hükümeti açıkladı. Bu merakla bekleniyordu. Çünkü Gabriel Boric'in daha solda yer alan, merkez solun solunda yer alan Gabriel Boric'in mecliste çoğunluğa sahip değil partisi. Daha geniş bir ittifaka dayanmak zorunda ve bu ittifak içinde de Komünist Partisi'nden Sosyalist Partisi'ne ve merkez sola, Yeşillere ve merkez sola kadar geniş bir koalisyona ihtiyacı var. Bu merkez sol ağırlıklı bir hükümet ilan etti Gabriel Boric. Bu 24 bakandan 14'ü kadın. Bu önemli, çünkü biraz evvel KKTC seçimlerinden bahsetmedim. Orada 50 milletvekilinin 11'i sadece kadın KKTC'de, yeni parlamentoda. Burada ise hükümetin 24 bakanından 14'ü kadın. Bunların arasında genç oranı yüksek, erkeklerde ve kadınlarda genç oranı yüksek. İktisadi aktörlere güven vermek için olsa gerek, Maliye Bakanı şu andaki Merkez Bankası Başkanlığını Maliye Bakanı yapacağını ilan etti. Sosyalist Parti'ye yakın bir kişi Merkez Bankası Başkanı. İçişleri Bakanı 35 yaşında bir kadın doktor olacak. Dışişleri Bakanı da bir kadın olacak. Savunma Bakanı, o da son derece anlamlı geldi bana. Özellikle bir fotoğrafı dün Twitter'da dolaşıyordu. Allende'nin torunu Maya Fernandez Allende, o da Sosyalist Partisi'nden milletvekili.
Bir kadın savunma bakanı da çok sık rastlanan bir şey değil hiç.
Almanya'da sık sık oluyor artık biliyorsun. Evet. İki defa üst üste kadın savunma bakanı. Fransa'da da şu anda bir kadın savunma bakanı.
İşte bu üçüncü örnek benim bilebildiğim kadarıyla.
Evet, belki vardır ama bilmiyorum ben de.
Benim bildiğim de o kadar.
Savunma bakanı Allende'nin torunu Maya Fernandez Allende. Dün Twitter'da Allende'nin kucağında herhalde bir ay yaşında veya bir yaşından küçük Allende'nin kucağında, Allende'nin babacan bir pozda kucağındaki fotoğrafı dolaşmaya başladı. Bu arada Salvador Allende'yi bir selam yollayalım.
Evet, Şili'de. Bir günaydın diyelim ona.
Bir günaydın dememiz lazım. Çünkü Şili'de şu andaki hükümetin ve bu seçimlerin arkasında bir ahlaki moral gölge olarak tabii herkesin aklında Salvador Allende ve onu askeri darbeyle devirip öldüren faşizan Pinochet hükümeti ve onu destekleyen neoliberaller var. Ve bu neoliberaller dememin nedeni çünkü bu hükümetin en çok beklenen girişimleri Şili'ye Pinochet döneminde yerleştirilen, anayasasına yerleştirilen ve bütün kamu hizmetlerini, askeri önemli kamu hizmetlerini, asli kamu hizmetlerini piyasaya bırakmayı emreden anayasal zorunluluklar ve bunun sonuçları eğitim, sağlık alanlarında Şili hala aradan epey zaman geçmesine rağmen ve aradan Merkez Sol Sosyalist Parti hükümetlerinin yönetilmiş iktidarda olmasına rağmen eğitimde özelleştirmenin, sağlıkta özelleştirmenin çok kapsamlı biçimde hala devam ettiği ve bunun çok ağır bir toplumsal bedelli olduğu bir ülke Şili'de. Zaten bu seçim sonuçlarını ve iktidara Gabriel Boric'in gelmesine neden olan toplumsal muhalefet hareketi 2019'dan itibaren bu anayasanın değişmesi talebiyle gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. Ve burada bir anayasanın değişmesiyle ilgili, değişmemesiyle ilgili bir halk oylaması yapılmış ve çok geniş bir evet oyuyla bir kurucu meclis kurulmuştu. Şimdi önümüzdeki ilkbaharda kurucu meclis yeni anayasa önerisini açıklayacak ve önümüzdeki sonbaharda da bu anayasa önerisi yeniden halk oyuna sunulacak. Hükümette bu 2011'de başlayan öğrencilerin bu neoliberal, radikal neoliberal uygulamalara artık tamamen son verilmesi çağrısıyla başlayan toplumsal hareket 2011'de başlamıştı ve Gabriel Boric bu öğrenci hareketinin önde gelen figürlerinden bir tanesiydi. Bir diğeri de Komünist Partisi Gençlik Örgütü'nün önde gelen yöneticilerinden bir genç kadın idi. O genç kadın şimdi Camila Vallejo, hatırlarsanız belki fotoğraflarından. Camila Vallejo şimdi Komünist Partisi üyesi ve hükümet sözcüsü aynı zamanda. Hükümetin açıkladığı program daha tam kesinleşmiş bir program değil ama hükümetin açıkladığı amaçlar arasında vergilerin gayri safi milli hasılanın %5'i oranında arttırılması ve bunun karşılığında da eğitim, sağlık ve emeklilik sisteminin yeniden kamulaştırılması söz konusu. Çünkü biraz evvel unuttum, emeklilik sisteminin de özel emeklilik sistemine geçmesi nedeniyle çok ciddi bir emekli yoksulluğu yaşanıyor Şili'de.
Evet Ahmet, bu yani senin çok yakından içinde bulunduğun, ilgilendiğin, bilgili olduğun bir konu ama yani bütün dünyada da en temel meselelerden biri, belki de birincisi olarak veriliyor bir gelir dağılımı adaletsizliğinin bütün bu yıkımlara sebep olan bir numaralı faktör olduğu, dolayısıyla bu vergi artırımı bayağı öncü bir karar olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan umut verici diyebiliriz belki bu
işi. Bir de şunu belirtmek lazım. Vergi arttırımı saray gereksiz havaalanı, büyük ve karda çalışmayan havaalanı, çalışmayan sadece yandaş iş adamlarına alan açmak için yapılmış yolcusu olmayan havaalanları falan veya üzerinden araba geçmeyen köprüler için değil, eğitim, sağlık hizmetlerinin kamulaştırılması, kamu tarafından karşılanması için arttırılıyor Şili'de. Bu son derece önemli.
Evet, önemli. Çünkü, öncü bir şey.
Çünkü maalesef Türkiye gibi ülkelerde vergi artırımının bu tür bir kamu harcamalarındaki sosyal etkenlik açısından bakıldığında etkisi elbette çok daha düşük oluyor. Biraz evvel bahsettiğin gelir dağılımı eşitsizliği tabii Şili'de son derece büyük, önemli. Çünkü bu bahsettiğim nedenlerden dolayı bir de emeklilik sisteminin bireysel emeklilik ve olarak gelişmiş olması, geliştirilmiş olması, kuşaklar arası dayanışmaya dayalı emeklilik sisteminin Şili'de Pinochet döneminde lağv edilmiş olması veya hemen hemen etkisiz bırakılmış olması da tabii çok büyük bir gelir dağılımı eşitsizliği yaratıyor başka nedenlerin yanında. Bunların yanında bir gerginlik noktası yakınımızda, gene çevremizde Ukrayna biliyorsunuz. Ukrayna'da dün beklenmedik bir şekilde Ukrayna ile ilgili Joe Biden bir video konferans düzenledi. NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Dış İlişkiler Sorumlusu, pardon Başkanı, ondan sonra Fransız Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı, Polonya Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı'nın bulunduğu, yani bu pek alışılmış bir kompozisyon değil. Ve Joe Biden burada bu ülkelere herhangi bir Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde hep birlikte davranma ve özellikle Amerika'nın bu konuda hızla karşı tedbirleri devreye sokacağı güvencesi verdi. Ve 8500 kişilik bir askeri birliğe her an harekete geçmek üzere hazır olma emri verildi. NATO'nun hızlı güç operasyonu çerçevesinde. Fakat diğer taraftan tabii Rusya özellikle Donbas bölgesi çevresinde 100 bin civarında askeri birliği sınırda hazır tutuyor ama Rusya'da Moskova'daki gözlemcilerinden edindiğim izlenim Rusya içinde öyle Ukrayna'ya gidiyoruz, saldırıyoruz, aldık diye bir propaganda yürüttüğü söylenemeyeceğini belirtiyorlar.
Bu önemli bir nokta. Belki de en önemli engel bu olabilir.
Yani hükümetin de öyle bir iç politikada öyle bir savaşa gidiyoruz, Ukrayna'yı ele geçiriyoruz diye bir hezeyan içinde olmadığını belirtiyorlar doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun biraz Amerika merkezli bir abartı olduğu da iddia ediliyor. Ukrayna'daki Ukrayna Cumhurbaşkanı provokasyonlara teslim olmayacağız. Biz sakinliğimizi bozmadan müttefiklerimizle bu sorunu çözeceğiz derken aynı zamanda bir dış tehdit karşısında ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. biz ulusal çıkarlarımızı korumasını biliriz diyerek biraz bu dış merkezler kaynaklı haberlere o kadar da prim verilmemesi gerektiğini ima etti bir cephesiyle. Dolayısıyla burada hakikaten dikkatli olmak lazım. Bu Ukrayna konusunda en huzursuz olan ülkeler tabii ki Baltık ülkeleriyle Polonya aynı zamanda. Gerçi onlara yönelik Rusya'nın herhangi bir tehdidi yok Ukrayna'da olduğu gibi. Ama bir bölgesel çatışma ihtimalinin güçlü biçimde var olduğunu kabul etmek lazım. Ama burada bir Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Ukrayna'yı işgal etmesi, yani Donbas bölgesiyle ilgili bir girişim olabilir ama Ukrayna'nın hepsini, bütününü işgal etmesinin pek söz konusu olmadığı belirtiliyor. Yalnız şurada da şunu belirteyim, buna karşılık Thomas Friedman'ın geçen günlerde New York Times'ta yayınlanan bir makalesinde eğer Putin böyle bir çılgınlık yaparsa bu kendisi açısından Rusya'nın yeni bir Afganistan'ı olur. Ukrayna'ya böyle bir saldırı, işgal hareketi diye belirtmişti. Geçtiğimiz iki gün önce de benzer biçimde Alman ya Alman ya da Amerikan Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın böyle bir saldırı yapmasının kendisine Çeçenistan gibi bir sorun yaratacağını belirtti. Bu benzetmelerle işi götürmek pek mümkün değil ama tabii ki Rusya'nın Ukrayna'yı böyle elini Kırım'a girdiği gibi elini kolunu sallayarak girebileceğini de ihtimal vermemek lazım. O yüzden bir tür gerginlik politikası giderek artarak devam ediyor maalesef. Bu tabii aynı zamanda Rusya'nın bazı taleplerini yerine getirmeyeceklerini açıkça ilan ettiler dün. Joe Biden'la olan toplantıda Amerikalıların girişimiyle bu beklentilerin, Rusya'nın taleplerinin arasında birinci gelen talep, hatırlatalım, NATO'nun genişlemesine son verilmesi. NATO'nun yeni ülkeleri, özellikle Rusya sınırındaki ülkelere, ki burada tabii Ukrayna esas sorun, buna son verilmesi, NATO'nun genişlemesinin artık Rusya için bir tehdit, yakın tehdit haline geldiğini belirtiyor Rusya. Bu konuda da doğrusu 1990'lardan beri ciddi bir görüş ayrılığı var. Yani NATO, Sovyetler Birliği çöktükten sonra, ki NATO'nun varlık nedeni Sovyetler Birliği ve onunla birleşik, onun etrafında oluşan Varşova Paktı'na karşı Batı Avrupa'nın güvenliğini sağlamaktı. Sovyetler Birliği çöktüğünden beri ve Varşova Paktı ortadan kalktığından beri NATO'nun varlık nedeni sorgulanır hale gelmişti. Ve
hatta bir ara Rusya bile başvurmuştu sanki. Ya da
düşünüyordu. Tartışılmıştı, evet, dediğin gibi. Şimdi Rusya'nın en büyük endişesi kendisinin bu NATO güçleri tarafından, aynı 1980'lerde Yeşil Kuşak teorisini hatırlarsınız. Afganistan'a kadar uzanan Yeşil Kuşak, Müslüman, evet, ülkelerin NATO'yu çevrelemesi, NATO diyorum, Rusya'yı çevrelemesi stratejisi, benzer bir stratejinin uygulanmasından şikayet ediyorlar. Bu yabana atılır bir şikayet değil. Doğrusunu söylemek gerekirse NATO'nun genişlemesi sorun teşkil ediyor. Finlandiya Başbakanı da gerekirse biz NATO'ya üye olabiliriz diyerek bu konuda Rusya'nın endişelerini daha da pekiştirmişti. Şimdi Finlandiya ile bitireceğim ama gelecek hafta artık devam ederiz. Bu İskandinavya'da bütün dört İskandinavya ülkesi de biliyorsunuz şu anda Sosyal Demokrat Parti çoğunluğu tarafından yönetiliyor. Çoğunluk derken hükümet çoğunluğundan bahsediyorum. Meclis çoğunluğu hiçbirinde yok. Hepsinin başında bir Sosyal Demokrat Partili başbakan var. Bunların üçü de kadın. Hem İsveç'te, hem Danimarka'da, hem Finlandiya'da kadınlar başbakan. Norveç'te de 2021'de Sosyal Demokrat Parti bir azınlık hükümeti kurdu. Bütün bu ülkelerde sosyal demokratların yeniden iktidara gelmeleri, gerçi aldıkları oy oranları en yükseği işte Norveç'te %26, Danimarka'da %26, İsveç'te %28, Finlandiya'da %17, 18'e yakın. Yani öyle çok büyük oy oranları değil ama etraflarında yeşillerden, diğer sol partilerden, merkez soldan bir koalisyon kurup mecliste ya azınlık partisi ya da bir koalisyon çoğunluğu oluşturabiliyorlar. Hemen hemen hepsinin ortak bu yeniden iktidara gelmelerinde veya iktidarda kalabilmelerindeki ortak tavrın göçmen politikasında uyguladıkları değişiklik olduğunu belirtiyor gözlemciler. Bunu Danimarka çok daha katı biçimde gündeme getirdi biliyorsunuz. Bunu önümüzdeki hafta
konuşabiliriz. Evet.
Konuşalım.
Önemli bir mesele.
Evet.
Peki, Ahmet, çok teşekkür ederiz.
İyi günler.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.